bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kedi ve Ölüm. Erhan Bener. Ümit Yayıncılık. 4. baskı. Şubat 1997. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mart 2004. Okuyan Seda Koç. Kedi ve Ölüm, Erhan Bener'in en ilginç romanlarından biridir. İlk baskısı 1961'de yayınlanmış, 1962'de Fransız Türk Kültür Derneği'nin büyük ödülünü almıştır. Kedi ve Ölüm, Erhan Bener, J.P. Dorian'ın çevirisiyle Paris'te Albin Michel Yayın Evi'nce yayınlanmıştır. 1965. Fransızca konuşan ülkelerin iletişim araçlarında Kedi ve Ölüm için birçok değerlendirme yapılmış, eleştiri yazıları çıkmıştır. Bunlardan birinde bu romanın övülecek yanı konusu değil, sanat yönüdür. Yazar Erhan Bener, sanatıyla bizi büyülemesini, tasalandırmasını bilmektedir, denilmektedir. Kedi ve Ölüm, sanat yönüyle olduğu kadar konusuyla da dikkat çekici bir romandır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında resim öğrenimini Avrupa'da yapan ressam Zahit, 3 ay sonra öleceğini öğrenir. Erhan Bener, ölümü bekleyen bir insanın sarsıntılarını ustalıkla anlatır. Romandaki yalnızca ressam Zahit'le bir sokak kedisi arasındaki korkunç çatışma bile, kedi ve ölüm için söylenecek sözü okura bırakmamızı gerektiriyor. Bu nedenle, Kedi ve Ölüm'ün yeni baskısını, yazınımızın önemli yapıtlarından biri olarak sunuyoruz. Neşe Can'a. Kedi ve Ölüm üzerine. Kedi ve Ölüm, Erhan Bener'in en ilginç yapıtlarından biridir. Romanda klasik bir konu işlenmektedir. Kısa bir süre sonra öleceğini bilen bir ressam söz konusudur. Yazar, ölümün romanındaki yerini şöyle açıklamaktadır. Ölüm, insan yaşamının önemli, belki de önemli tek olayıdır. Başka hiçbir olay o denli kesin ve mutlak bir anlamı taşımaz. En güzel duyguları ancak ölüm yüze çıkarabilir. Bunun için ölüm, benim açımdan son değil, başlangıçtır. Türkiye'nin Atatürk devrimleriyle batıya yöneldiği yıllarda pek çok genç resim öğrenimi için Avrupa'ya gönderilmişti. Zahit İloğlu da bunlardan biridir. Brüksel'deki öğrenim yıllarını anımsar. Yabancı bir ülkede yerini yadırgamış, yurduna dönmüştür. Yeteneklerine karşın kendisini kanıtlayamamış, ideallerini gerçekleştirememiştir. Önünde kalan 3 ay içinde onu ölümsüzlüğe taşıyacak bir şeyler yapmayı başarabilecek midir? Kitabın Paris yayımlanması sırasında ünlü bir Fransız eleştirmeni roman hakkında yazdığı yazıda şu görüşlere yer vermektedir. Kahramanınız karamsarlığı, iyimserliği, boyun eğişleri, umutları, baş kaldırmaları, yaşama bağlılığı, yaşamdan tiksinişi, yaşayan her şeye sıcak ilgisi ve merakı, yaklaşan ölüm saplantısı, ilerleyen hastalığın, morfinin dağınık ve bulanık havası içinde küçük dokunuşlarla yer yer sikne kandıran pointilliste bir üslupla anlatılmıştır. Romanda kişilerin ruhsal incelemeleri yanında İstanbul'un çekici tanımlamaları yer almaktadır. Kurban kesme ve Zahit'le bir sokak kedisi arasında geçen korkunç çatışma sahnesinde olduğu gibi. Kedi ve Ölüm'ün Paris'te yayımlanması üzerine hakkında Fransızca konuşan ülkelerde önemli gazete ve dergilerde, radyo ve televizyonlarda yayımlanan eleştiri yazılarından bazı kısa alıntılar sunuyoruz. 3 Mart 1966 tarihli Combat, Fransa Paris gazetesinde yayımlanan Jacques de Ricomont'un yazısından. Türk yazarı Erhan Bener'in Fransızca'ya çevrilen ilk romanı Kedi ve Ölüm'ün meziyetleri arasında biçemde doğruluktan sıyrılmış olmasını belirtmek gerekir. Yazar doğaçlamaya açıklık ve kesinliğe, rengi çizgi ve biçime yeğe tutan geleneksel doğruluktan sıyrılmakla birlikte, özellikle yerel tanımlamalarda çevrenin pitoreskü doğulu havasını yansıtmaktan geri kalmamaktadır. Arap öykülerinin gerçek dışı, hayalci ve süslü biçemiyle hiçbir ilgisi olmayan şiirli bir duygusallık. Yazarın sanatı yalnız bir hastalığın değil, gerçeklikle düş arasındaki sınırda asılı kalan bir uyurgezerlik halini incelemesini yaparken, bunu gayet sağlam bir şekilde renk, ses ve tatlılıktan yana zengin naturalist bir dekorla çerçeveleyebilmiş olmasındadır. İstanbul'un eski mahalleleri, Türk folklörü, kurban kesimi sahneleri gibi. Öyküye oturacık beşeriliği yanında sanat gücünü kazandıran işte bu zıt atmosferdir. 10 Şubat 1966 tarihli Le Soir, Belçika, Brüksel gazetesinde yayımlanan Michel de Smet'in yazısında. Yazarı Jean-Pierre Dorian'ın birlikte Fransızca'ya çevirdikleri Kedi ve Ölüm adlı romanında Türk yazarı Erhan Bener zaman psikolojisi konusunu işliyor. Yazar, kahramanın ölüm karşısında ilk şaşkınlığını, sonra onu sonuçta bir çeşit büyüklüğe ulaştıran, trajik bitişe doğru basamak basamak çıkışını parlak bir başarıyla anlatıyor. 22 Ocak 1966 tarihli Tage Blatt, Lüksemburg gazetesinde yayınlanan Sölün'ün yazısında. Ölümün beklenişi konusu birçok kez ele alınmıştır. Ancak bu romanın övünülecek yanı konusu değil, sanat yönüdür. Yazar Erhan Bener, sanatıyla ilgili bizi büyülemesini ve tasalandırmasını bilmektedir. İnce bir ruh incelemesi, sağlam ve güçlü bir üslup, gereksiz zorlamalardan uzak bir anlatış. Bizde kendisinden başka çeviriler okumak isteği uyandıran bir yazar. 27 Ocak 1966 tarihli Les François, Fransa Paris dergisinde yayımlanan Jean Gauguin yazısında. Bir romandan çok bir öykü, ancak kendisine özgü deyimi ve ritmiyle uzun zaman yaşanılmış bir zaman duygusunu vermeye yetecek kadar yoğun. Erhan Bener bu 3 aylık can çekişme döneminin ancak böyle olabileceğini büyük bir başarıyla tasvir etmektedir. Acındırma ve hoşa gitme çabasından olduğu kadar gereksiz çiğliklerden kaçınmasını da biliyor. Yazarın sanatı ki ustadır, Zahit'in son birkaç haftalık ömrünün alelâdeliğini özel bir ışık altında, önemli ve acele bir alelâdelik olarak ortaya koymasındadır. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın canlılığına tanıklık eden güzel bir kitap. 16 Ocak 1966 tarihli Le Nouveau Gazette de Charlieu, Belçika Charlieu gazetesinde yayınlanan N. Preston'in yazısından. Erhan Bener'in Kedi ve Ölümü kısa, veciz, yoğun ve çok başarılı bir denge içinde kurulmuş bir roman. Yazar öyküsünü güçlü ve kusursuz bir mükemmellikle yürütüyor ve ayrıntı sayılabilecek noktalarda bile her seferinde bize insan ruhunun en erişilmez derinliklerini göstermesini biliyor. İçimize bıçak gibi saplanan, hayran olunacak bir şekilde işlenmiş, heyecan yüklü ve güçlülüğüyle güzel bir roman. 27 Ocak 1966 tarihli Le Barry, Fransa Paris gazetesinde yayımlanan Pierre Gerard Michel'in yazısından. Fransız okuyucusunun Türk edebiyatına tanımadığını itiraf etmek gerekir. Erhan Bener'in romanını bu bakımdan büyük bir merakla karşıladık. Antolojilerde yer almaya layık sayfalar. 18 Şubat 1966 tarihli Observatoire, Fransa Paris dergisinde yayımlanan V.F. imzalı yazıdan. Canlı ve hızlı bir üslup. Kısa ve kesik cümleler. Tutkulu, soluk soluğa, kaygılı bir atmosfer yaratıyor. Hüzün verici bir öykü. Ancak özellikle başlarda doğunun göz alıcı zenginliği, güneşli, cıvıl cıvıl, renkli sokakları, plajları, deniz kenarındaki gazinoları, Boğaziçi ile doğunun bütün büyüsü, göze batmayan bir fon halinde çiziliyor. Çağdaş Türk Edebiyatı, bugünkü Batı Edebiyatı'nın bir parçasıdır. Fransız Türk Kültür Cemiyeti'nin ödülünü kazanan bu roman, bu gerçeğin en güzel kanıtıdır. Uzun süredir kitapçılarda bulunmayan bu güzel yapıtı okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz. Erhan Bener, doğum 1929, siyasal bilgiler ve hukuk öğrenimi yaptıktan sonra yurt içi ve dışında önemli devlet hizmetlerinde bulundu. 1975'te kendi isteğiyle emekli olduktan sonra da bir sürü hukuk ve maliye danışmanlığı ve avukatlık yaptı. 1945'ten beri edebiyatın her dalında yapıtlar veren Erhan Bener'in kimi yapıtları yabancı dillere de çevrilmiştir. Fransız Türk Kültür Cemiyeti ve Yunus Nadi Roman Ödülleri, Yunus Nadi, Haldun Taner ve Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Öykü Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Oyun Ödülü sahibidir. 1995'ten beri eski ve yeni bütün yapıtları, yayın evimizce sırayla yayımlanan yazarımızın sanatı ve yapıtları hakkında, Yiğit Bener'in yazdığı genişçe bir inceleme, Gün Batımı Öyküleri ve Ortadakiler romanlarının baş tarafında yer almaktadır. Kedi ve Ölüm, Ara Kapı, 1. Şeftali yüklü küçük sandal, kabarıp inen dalgalarla birlikte yükselip alçalıyordu. Yanık, çiçek bozuğu suratlı, çukur gözlü sandalcı, bir eliyle sıkı sıkı yapıştığı küreği, bir ileri bir geri oynatıp duruyor, öbür eliyle vapuru rıhtıma bağlayan halata tutunuyordu. Sandalın gerisinde gömleği eprimiş dar omuzlu, ince, çelimsiz bir adam, çömeldiği yerde uzun saplı bir el terazisine şeftali doldurmakta. Sonra teraziyi dengede tutmaya çalışarak doğruluyor yerinden. Ürkek gözlerle vapurun kıçından para uzatanları kolluyor. Sandal bir dalganın ucunda yükselirken terazinin kefesindeki şeftalileri açılan mendilleri aktarıyor. Yandaki sıralardan da seslenen var. Buraya, buraya da bak derken sömürülmüş bir şeftali kabuğu ya da pembe bir çekirdek kayıyor suların içine. Birisi dişlerinin arasından ıslak gibi bir balgam fırlatıyor rüzgara karşı. Üst arka güvertede küpeşteye yaslanarak denizi seyreden iki delikanlı arada yüksek sesle şakalaşıyorlar satıcıyla. Hey ahbap, hile yapmak yok ha. Ürkek gözlü satıcı şaşkın, iyice ağın terazinin kefesine telaşla bir iki şeftali daha ekliyor. Deniz kirliydi. Lodos'un getirdiği çöpler dubaların kenarlarına birikmişti. Yarısından bölünmüş bir somun parçası, şişmiş, gözeneklerinin derinliğine kadar ıslanmış, bata çıka yüzüyordu suların içinde. Sap tarafı sararmış, ayva büyüklüğünde bir karpuz, küreğin her oynayışında kapkara midyelerle kaplanmış sarı benekli dubaya kadar zıplayarak uzaklaşıyor, akıntının geri vuruşuyla tekrar sandalın burnuna doğru sürükleniyordu. Sular ansızın karıştı, köpürdü. Açık mavi, cam göbeği bir renk alarak duruldu. Daha sonra yemyeşil, geniş, kıpırtısız bir yüzey halinde iskele dubasına kadar yayıldı. Pervaneler dönmeye başlamıştı. Çöpler, şeftali çekirdekleri, ekmek parçası ve karpuz. Bir anda suların altında kaynadı. Teraziyle vapura uzanan adam bağırıyordu. Keskin, kısa bir düdük sesi duyuldu. Aynı anda Yalova vapuru da limanın içinde hızla dönerek Kadıköy iskelesine yanaşmaya başlamıştı. Duman koyulaştı. Düdük sesleriyle birlikte havaya beyaz buhar kümeleri dağılıyor, birbirini ite kaka iskeleye koşan insanların soluğunu tıkıyordu. Halatlar geriliyor, çatırdıyor. Demir makaralı iskeleler kaçışan ayaklara doğru hoyratça itiliyordu. Bir çocuk ağlıyordu. Bir kadın deliler gibi gülüyordu. Parmaklıkların gerisinde renk renk giysili kadınlar, asık suratlı erkekler, yaramaz çocuklar, terli göğüs, parmak arası ve koltuk altı kokularıyla sarhoş, birbirine yaslanmış, kaynanmış, sabırsızlıkla kapıların açılmasını bekliyorlardı. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş bir memur, çıkış yerinde durmuş, Yalova yolcularının biletlerini topluyordu. Sepetliler, çantalılar, çabuk çabuk yürüyenler, ağır kanlılar. Bir otomobilin koması bozulmuş. Sinir bozucu bir tek seslilikle ötüp duruyor. Bir polis düdük çalarak koşuyor. Burnunun üstünde kalkanmış projektörüyle kıyıya doğru dikine yanaşan Haydarpaşa vapurunun lomboz delikleri denize batıp çıkıyor. Beyaz hasır şapkasını ensesine doğru yıkmış, kemer burunlu, tombalak bir adam, ressam Zahit, köprünün parmaklıklarına yaslanmış. Dalgın bakışlarla vapurdan çıkanları seyrediyordu. Kalabalığın içinde bronzlaşmış omuzları çıplak, göğüsleri açık, bir örnek beyaz elbiseler giymiş üç genç kız göze çarpıyordu. Ortadaki iri boylu, dalgalı gür saçlısı, ötekilerin bileklerinden yakalamıştı. Hemen arkalarında mavi, işlemeli Amerikan pantolonları giymiş bir grup delikanlı, söz atarak, kahkaha savurarak, yalpalayarak yürüyor. Sıska bir gümrük memuru elini iri iri sallayarak merdivenlerden iniyor. Bir adam başına mendil bağlamış, köprü kitapçısının önünde pinekliyor. Beyaz gömlekli, beyaz kemerli bir inzibat eri, yanından geçen yorgun tavırlı bir albayı özenle selamlıyor. Beyaz hasır şapkalı adam, şeftali satan kayıkçının şimdi adalar iskelesine doğru uzaklaşmış olduğunu fark etmeden, vapurla iskele dubası arasında boşalan deniz parçasına dikmişti gözlerini. Yüzü yanmış, ter içinde ensesi girintisiz, alnı kabarık. Ayaklarındaki skarpinler nasırlarını acıtıyor olmalıydı. Bir eliyle parmaklığın trabzanını sıkı sıkı kavramış. Köprü sallanıyordu. Tramvaylar dubaların ek yerlerinden geçerken madeni bir gürültü çıkarıyor. Sonra iskelenin zilleri çalmaya başlıyor. Merdivenlerden koşa koşa iniyor insanlar. Tekrar bacalardan dumanlar fışkırıyor. Çatanalar bacalarını kırarak köprünün altından Haliç'e geçiyor. Arkalarında urganlarla birbirine bağlanmış, zift karası mavunalar, suyun durgun yerlerinde parıldayan yağ lekeleri. Sarayburnu'nun hemen köşesinde mavi boyalı, pırıl pırıl, yabancı bandıralı bir vapur göründü. Limana doğru dümen kırdı. Tophane'den Sirkeci'ye doğru rıhtıma çekilmiş yolcu gemileri, şehir hattı vapurları, denizin orta yerinde uzun halatlarla birbirine ulanmış, dubalara bağlanmış şilepler, kırmızı boyalı, dört çift can kurtaran simidiyle bezenmiş deniz motorları. Durmadan kımıldayan, oynayan, yer değiştiren, ışıklı, canlı bir yığın halinde uzanıyorlardı limanın içinde. Bütün bu göz alıcı kümeleşmelerin, gidiş gelişlerin içinde kişiliklerini ve isimlerini yitirmişti insanlar. O anlamsız mırıldanmalardan, haykırışmalardan, karma karışık sövüşmelerden gayri, belirli ve insanca tek bir ses duymak mümkün değildi. bütün o hayvancı itiş kakışların, yuvarlanışların arasında eriyip gitmiş görünmesine rağmen belki sadece beyaz hasır şapkası, biçimsiz hantal gövdesi. İlk bakışta aptal ve duygusuz bir insan izlenimi veren iri ve ablak suratıyla, ikide bir üzerine ağırlığını verdiği, ayağını değiştirerek iskeleyi seyreden ressam Zahit vardı. Kendisini kalabalıktan ayrı, yalnız ve kederine bırakılmış hisseden. Gözleri sıcaktan, aydınlıktan ve yorgunluktan büzülmüştü. Bilinçsiz bir dalgınlık içindeydi. Orada, köprünün üstünde niçin beklediğini bilmiyordu. Arada bir iskeleye yanaşan vapurdan çıkanlar arasında telaşla sağına soluna bakan bir adam bir kadın ilgisini çekiyor. Daha iyi görebilmek için girintisiz ensesini bükerek boynunu çeviriyor. Bakışlarının duruluğu açılıyor. Sonra yeniden gövdesini parmaklığa yasladığı dirseklerin üstüne bırakıveriyordu. Terliyordu durmadan. Kalın, yağlı göz kapaklarının üstü bile terden buğulanmıştı. Oysa az önceki borcu lodos kesilmişti. Hava hafifçe serinlemişti. Tam o sırada rıhtımın tophaneye kıvrılan köşesinden küçük bir oğlan çocuğu kendisini kaldırıp denize attı. Pantolonu ile mintanını rıhtım taşındaki koca demir halkaya iliştirmişti. Bir zaman suyun dibinde kaldı. Sonra başını çıkararak dişlerini göstere göstere güldü. İyice ısınmış gövdenin soğuk suya çarparak serinleyişini böyle elle tutulabilecek kadar yakınında hissetmek ressam Zahit'in içini ürpertmişti. Gözlerini açıp kapattı. Çocuk düzgün kulaçlar atarak gümrük iskelesine doğru uzaklaşıyordu. Bakışlarını kaçırmak istedi. Önemli şeyler düşünüyormuş gibi kaşlarını çattı. Her vapurun yanaşışında kımıldamaya, yürümeye karar veriyor, sonra birden gevşiyordu. Hiçbir işi yoktu burada. Güneşin altında dinlenip durması gereksizdi. Sıcak olmasa kalabalığın birikip dağılışını, biçimlerin, renklerin bir araya gelip karışmasını seyretmekten hoşlanmıyor değildi. Bir ara gözleri iskelenin saatine takıldı. Küçük göz bebekleri büsbütün büzüldü. Artık iyice seyrelmiş iskelenin kalabalığı. Vapurun biri daha uzaklaşıyordu. Tek tük konuşanlar vardı umutla. Sonra koşunların da ardı kesildi. Beyaz kasketli, gemici kılıklı bir adam köprünün altındaki geçitin başında durmuş, elini huni gibi ağzına yapıştırmış, bağıra çağıra Haydarpaşa'ya Kadıköy'e gidecek motorun çırtkanlığını yapıyordu. İnce keten gömlekli, beyaz pantolonlu bir adam, genç bir kadının kolundan tutmuş, iskeleye doğru sürüklemeye çalışıyordu. Ressam Zahit bir zaman dalgın ve anlamsız bakışlarla baktı genç çiftin arkasından. Tanıdığı kimseler olmalıydı bunlar. Elini kaldırıp seslenecek gibi oldu arkalarından. Sonra belirli bir isteksizlikle caydı. "Bizimkiler," diye mırıldandı anlaşır anlaşılmaz bir hayretle. "Ne arıyorlar burada?" diye düşündü. Ötekiler gözden uzaklaşmıştı bile. Durgun bakışları kımıldamadı bir zaman takıldıkları köşeden. Ne işleri var acaba diye düşünmeye çalışıyordu tembel tembel. Böyle günün en sıcak saatinde, kentin en uzak bir köşesinde koşa koşa gelip, itile kakılı isimsiz bir kalabalığın içine düğümlenip kalmanın, sonra soluk bile alamadan, saatlerce bekleyip, yeniden kentin en uzak bir köşesine doğru telaş içinde ve yuvarlana yuvarlana uzaklaşmanın ne anlamı vardı? Tombul ellerinin şiş parmakları terden sırsıklam yapışa kalmışlardı köprünün korkuluğuna. Şimdi yorgunluğun alabildiğini hissettiği halde kımıldamak bile istemiyordu. Kımıldar kımıldamaz uyuşmuş bir ağrıyı uyandırıverecekti. O hem somut hem soyut ağrıyı burada bir an unutur gibi olmuştu. Köprünün bu noktasında birdenbire gözlerinin önüne serilen bu alacalı bulacalı renk dünyası onu olduğu yere çivilemiş bırakmıştı. Yapacak bir işi yoktu. Hayır, yapacak artık hiçbir işi kalmamıştı. Bunu kaç kez tekrarlamıştı kendi kendisine. Ama kımıldamak da gelmiyordu içinden. Ya yürümeli ya da bir sebep bularak beklemeliydi. Sıcaktan her yanı yumuşamış, kararsız durmak kötüydü. Birden isyan edecek gibi oldu. Yanağının derisi titredi. Cebinden mendilini çıkararak alnında, yüzünde biriken terleri sildi. Sonra ağır ağır Karaköy'e doğru yürümeye başladı. Trafik ışıklarının dibinde kalabalık birikmişti. Kırmızı ışık yanıyordu. Gene durdu. Karşı kaldırımda Ziraat Bankası'nın bitişiğindeki o tuhaf, gotik biçimi kuleli yapıya takışmıştı gözleri. Bunun Havyar Hanı'nın ikinci katındaki caminin minaresi olduğunu bildiği halde ilk defa görüyormuş gibi aptalca bir anlam belirmişti yüzünde. Bir kara kalem vuruşuyla pürüzlü bir resim kağıdına yansıttığı zaman bu minarenin Kuzey Denizi limanlarını hatırlatan bir havası olabileceğini düşündü. Gülünç bir şeydi bu aslında. Belki de yaşlanmak denilen şey, insanın yıllarca önce gözyaşı döktüğü dakikalar hatırlarken bir çeşit utangaçlık duymasından başka bir şey değildi. Bütün hayatı bir sözün, bir bakışın ucunda saymak, bir tek söz, bir çift göz uğrunda, bütün ışığı, rengi, doyulmaz lezzetiyle yaşamayı bir anda değersiz bulacak kadar pek yürekli olabilmek ancak gençliğe vergi bir aptallık değil miydi? Ama ne kadar da tatlıydı o gözyaşları, o içi ezikliği ne güzeldi. Bir daha yaşayabilir miydi insan o buruk, o kendine özgü, dolu dolu mutluluğu? Gençliğe geri dönmek mümkün olabilir miydi? Ne gençliğe dönmek, ne de yaşlılığı daha ötelere götürebilmek. Ölüm ayaklarının ucundaydı artık. Daha içinden duyamıyordu, inanamıyordu. Ama biliyordu orada, şiş karnında. Yılan dişlerini geçirmişti bir kez etine. O dost doktor, bir çeşit ürküntüyle, şaşkın ve beceriksiz kelimelerle bunu yüzüne karşı söylememiş bile olsa, o bunu hem de epey zamandır biliyordu. Ne yapabilirdi artık? Bütün ömür boyu süren, boşuna bir bekleyişin sonu gelmişti. Pek kesin konuşmamıştı ama daha bir üç ay demişti doktor. Daha bir üç ay yavaş yavaş, belki de beklenmez bir çabulukla geçecek üç ay. Tıpkı yıllarca önce düşündüğü, hatta inanmaya inanmaya kendini sürüklediği gibi bir ölüm. Ama bu kez bir dilek, bir aptalca oyun değil, kaçınılmaz bir gerçek olarak karşı karşıyaydı ölümle. Bir korku, bir yılgınlık duyuyor muyum diye düşündü. Hala inanmıyordu. Kendini hala eski ve çocukça bir oyunun içinde sanıyordu ihtimal. Tuhaf bir umursamazlık vardı halinde. Oysa sabah evden çıkarken hiç de böyle değildi. Tasalıydı. Ağır bir yük vardı üstünde. Korkuyordu. Doktora gitmenin artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini bile bile bu an olabildiği kadar geciktirmek için bir hayli savsaklanmıştı. Sonunda ancak ağrılar dayanılmayacak kadar artıp sıklaşınca karar verebilmişti evden çıkmaya. Bir yandan da hala doktoru muayenehanesinde bulabilmek için dua ediyordu içinden. Ameliyat masaları, bıçak acıları, yatalak olup sürünmeler, bunlara ilişkin bir sürü tatsız ihtimal dolaşıyordu aklında. Doktordan 3 ay içinde öleceği haberini alınca bayağı hafifledi. Ölüm o kadar önemli değildi sanki. Kolay kolay inanılmıyordu buna zaten. Bundan sonra çeşitli kötü ihtimaller üzerine kafa yorup üzülmeye lüzum kalmamıştı. Çaresizlik bütün bu sıkıntılardan kurtarmıştı onu. Neredeyse sevinilecek bir şey. Doktordan çıktıktan sonra Cağaloğlu'ndan köprüye doğru ağır ağır yürürken, belki de artık yapacak başka bir şey düşünemediği için hayatının bir bilançosunu yapmak geçti aklından. 60 yıllık bir ömür, az şey değil. Ama bir düzeni, belli bir gidişi yoktu bu 60 yıllık hayatın. O kadar dağınık, parça parça anılar var ki, bunlardan bir bütüne varmak, bir anlam çıkarmak imkansız gibiydi. Belki bir tek özelliği vardı, o da neşeli, tatlı bir yanı bulunmayışıydı bu 60 yıllık ömrün. Tozlu, sisli, dört yanı dağlarla çevrili küçücük bir Anadolu kasabasında geçmişti çocukluğu. Sıkıntılar, hastalıklar, yoksulluklarla yaşanmış hiçbir özelliği, anılacak hiçbir güzelliği olmayan bir çocukluk. Kendi yaşındakilerin, kendi çevresindekilerin çocukluklarından daha da kötü koşullar içinde olduğu söylenemezdi.